Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın, canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.
İyi akşamlar Türkiye'm. 18 Mayıs 2022 Çarşamba 19.30 Anlat Bana da karşınızdayız. Dün kavruluyorduk, yanıyorduk. Bugün donuyoruz. Isı 10 derece düştü İstanbul'da. Türkiye'nin her tarafına baktığımızda iklim değişikliği ve iklimdeki değişikliğin yarattığı sıkıntıları toprakta, suda, tarımsal üretimde, her yerde, her şeyde görmemiz mümkün. Yarın 19 Mayıs bizim için güzel bir gün. Niye? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. TÜİK açıkladı. Türkiye'nin 12 milyon genci var. 15 yaş tabii ki üzerindeki gençlerin 15 aslında 34 yaş aralığı diyelim. İş ve aş meselesi de Türkiye'nin bir numaralı sorunudur bana göre, ama ekonomiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Neden diyeceksiniz? Ekonomiye savruluyor desem bana kızanlar olabilir ama kura bakın. Yorum yapayım mı? Hayır, yapmıyorum. Enflasyona bakın. Bir şey söyleyemeyeceğim. Dünyadaki 8 ülkenin 4. sırasında yerleştik listeye. Hiperenflasyona adım adım. Bütçe açığı, cari açık, dış ticaret dengesizliği ve açığı derken Türkiye'nin sorunları, makroekonomik dengesizliği, üzerinde durulması, tartışılması gereken bir konu ama ekonomi yönetimi açıkçası ekonomik, makroekonomik göstergelerdeki oynaklık, değişkenlik ve sorunları görmek istemiyor. Bizse gündeme bakıyoruz. Siyaset gündemi yoğun. Gelin hiç vakit kaybetmeyelim. Siyaset gündemine bir göz atalım. Sonra ekonomi gündemi, konuklar ve kendi gündemimizle yolumuza devam edelim.
Siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. NATO'ya başvuran Finlandiya ve İsveç'i gündemine alan Erdoğan, iki ülkeyi teröre verdikleri destekler üzerinden eleştirdi, NATO'yu güvenlikten yoksun hale getirmeye evet diyemeyiz dedi. Siyasetin gündemi yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı. Muhalefetin yapay kriz çıkarmakla suçladığı iktidar gelen eleştirilere tepki gösterdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "Burada mesele çevre meselesi değil" söylemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor" yorumunu ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğansa 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin Atatürk Havalimanı'nda kutlanacağını açıkladı. Tartışmaların odağındaki Sadat'ın yönetim kurulu başkanı Melih Tanrıverdi, Halk TV'de soruları yanıtladı. Sadat'ın ülkelere savunma ve güvenlik alanında danışmanlık hizmeti veren bir ticari şirket olduğunu söyleyen Tanrıverdi, iddia edildiği gibi Suriye'ye hiçbir hizmet paketi sunmadıklarını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gitmesini de değerlendiren Tanrıverdi, "Bizim orada olmadığımız bir zamanı tercih etti. Niyeti görüşmek değil, şov yapmaktı herhalde" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Birleşmiş Milletler çatısı altında ilk kez gerçekleştirilecek olan Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu'na katılacak Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Blinken'le bir araya gelecek. Görüşmede YPG'ye destekle S-400 savunma sistemi ve F-35 programından çıkarılma konularında olmak üzere krize dönüşen Türk-Amerikan ilişkileri ele alınacak.
Siyaset gündemi.
Türkiye'de, siyasette de, ekonomide de kutuplaşmanın her tür izini görüyoruz. Biz ekonomide ciddi sorunlar var diyoruz. Ekonomi yönetimi ise ciddi sorunları kabul etmiyor. Ekonomideki sorunlar iş ve aş meselesidir. Refah meselesidir, partiler üstüdür. Bunun altını çizelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mısır'a gidecek. İslam Kalkınma Bankası'nın toplantısına önemli bu ziyaret diye düşünüyoruz. Siyaset ayağına da bağlamamız lazım bu ülke ziyaretini. Ancak ekonomi gündemine göz atalım mı? Doları çok merak ediyorsunuz. Bakalım ne olmuş?
Ekonomi gündemi. Piyasadaki dolarizasyonu frenlemek için 19 Nisan'da yürürlüğe giren dövizli ödeme yasağı piyasada kur kavgasının fitilini ateşledi. Özellikle ham maddesi dövize endeksli sektörlerde işletmeler ödeme günü hangi kurun kabul edileceği noktasında ihtilaflar yaşıyor. İş dünyası işletmelerin kambiyo zararının bir miktar önüne geçilebilmesi için ilk adımda ihracatçılara bir destek bekliyor. Sektör temsilcileri firmaların ihracat gelirlerini ithalat için kullandığı hallerde bankaların buradaki kambiyo gelirini bu rakamdan sıfırlamasına yönelik düzenleme bekliyor. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Feyzullah Korkut, ilk hasadına bu ay Adana'da başlanacak buğdayla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıklayacağı fiyatın tüccarın alım fiyatında belirleyici olacağını dile getirdi. Korkut, Toprak Mahsulleri Ofisi bir an evvel fiyatı açıklasın ki üretici zarar etmesin dedi. Korkut, bu yıl üreticiye kilosu 6 lira 11 kuruşa mal olan buğdayın taban fiyatının maliyet enflasyonu dikkate alınarak en az 8 lira olması gerektiğini söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Gençlik 2021 araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada devam etmek istemesine rağmen eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan gençlerin oranının %7,6 olduğu ortaya çıktı. Bu durumun sebebi olarak %48,1 ile ekonomik sebepler gösterildi. Mutlu olduğunu beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı 2020'de %47,2 iken geçen yıl %44,5 oldu. Mutluluk kaynağı ise sağlık olarak gösterildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini söyledi. Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini bildirdi. Ekonomi gündemi.
İşte bizi ilgilendiren önemli konu. Fed Başkanı Powell'ın açıklaması. Çünkü eğer sizin paranız yoksa, paraya ihtiyacınız varsa, para basma yetkisini ve gücünü elinde tutan ülkenin merkez bankası da para çekecekse siz orada duracaksınız. Faiz artırıyor çünkü sizin bütün dengenizi alt üst eder. Türkiye 2013'te benzer bir süreci yaşamadı mı yaşadı. Sözü uzatmayalım. Bugün konuklarımız var. Biz tarımı önemsiyoruz. Ürün güvenliğini önemsiyoruz ve Türk halkının kaliteli uygun fiyata tarım ve gıda ürününü yakalamasını da çok önemsiyoruz. Ama hangi yolla ve hangi kanalla? Şimdi ilk konumuz toprağımız var, suyumuz var, meralarımız, yaylalarımız var, köylerimiz var ama biz bunları niye yok ediyoruz? İbrahim Gündüz, gazeteci arkadaşım. O Ankara'da, ben İstanbul'da gazetecilik yapardım. İbrahim Gündüz bütün ruhunu, enerjisini dağlara, ormanlara, yaylalara, meralara ve köylere adadı. Çünkü maden arıyoruz diye bu ülkenin toprağını, suyunu yok edenlere karşı inanılmaz bir mücadele sürdürüyor. İbrahim Gündüz.
Merhaba Meryem.
Merhaba, nasılsın İbrahim?
Teşekkür ediyorum. İyiyim, iyi olmaya çalışıyoruz.
Müthiş bir mücadele veriyorsun. İki tane kitap yazdın. Hemen kitaplarından kısaca söz edelim mi?
Elbette. Altın Ölüm ve Altın Girdap adında iki kitabım yayınlandı. Neyi anlatıyoruz? Türkiye'de ki vahşi madenciliği anlatıyoruz. Adına madencilik denilen yağma talan sistemini anlatmaya çalışıyoruz bu kitaplarda. Adına altın madeni denilen açık hava kimyasal fabrikalarını anlatmaya çalışıyoruz. Nereden çıktı bu kitap yazma? Altın Ölüm kitabından kısaca bahsetmek istiyorum önce. Ordu Fatsalıyım. Yaklaşık 30 yıldır daha fazla Ankara'da gazetecilik yapıyorum. 2013 yılından itibaren Fatsa'da bir maden, altın madeni açılıyor dediler. Ve bu maden 2015 yılında çalışmaya başladı. İnsanlar ne olduğunu, nasıl bir belayla karşı karşıya olduklarını başlangıçta anlayamadı. Ama şimdi Fatsa'da, Ordu'da yaşayanlar, Karadeniz'de yaşayanlar neyle karşı karşıya olduklarının çok net farkında. Bir siyanürlü maden Fatsa'da, adına altın madeni denilen açık hava kimya fabrikası yaklaşık 7 yıldır faaliyette. Bölgedeki bal ormanları yerle bir edildi. Bölgedeki fındık bahçeleri kesildi. Bölgedeki sular zehirlendi ve bu süreç devam ediyor. Onun detaylarına gelirim. İşte buradan yola çıkarak bir Fatsalı olarak bu madenin hikayesini anlatmak istedim gazeteci olarak. Buradan yola çıktık ama bir baktık ki bu artık olay Fatsa'yı, Ordu'yu aşmış. Bu bütün Türkiye'de dağlarımız, ormanlarımız, meralarımız, yaylalarımız, köylerimiz ağır bir saldırı altında. Kelimenin tam anlamıyla bir saldırı altında. Yani Çanakkale'ye de gitsen aynı saldırı var. Niğde'ye de gitsen aynı saldırı var. Erzincan'da, Artvin'de, İzmir'de, Muğla'da, Türkiye'nin her yerinde bu saldırı var. Ve giderek de dozunu artırıyor. Her geçen yıl dozunu artırıyor. İşte buradan yola çıkarak Altın Ölüm kitabımızı ortaya koyduk. Ve Türkiye'de adına madencilik denilen, özellikle altın madenciliği denilen sistemin nasıl Türkiye'yi tükettiğini, köylerimizi yok ettiğini, topraklarımızı zehirlediğini, sularımızı zehirlediğini, bu Türkiye'nin gerçek beka sorunu olduğunu anlatmaya çalıştık. Aradan bir yıl geçti. Çalışmalarımız devam etti. Araştırmalarımız devam etti. Altın Girdap kitabını çıkardık. Peki bu kitapta ne anlatıyoruz? Altın Girdap kitabında da peki bu kararlar nasıl alınıyor? Yani milletin bağları, bahçeleri, ormanları, meraları, yaylaları yağmalanırken, evet yağmalanırken kararlar nasıl alınıyor? Hangi ilişkilerle alınıyor? Bakanlıklarda, belediyelerde ne tür ilişkiler dönüyor? İşte bunun hikayesi de Altın Girdap kitabında anlatıyoruz detaylarıyla.
İbrahim, kısaca, araya girebilir aferin. Miyim? Araya girebilir miyim?
Buyurun,
tehdit alıyor musun?
Net bir tehdit aldığım söylenemez. Ama bir dava süreciyle karşı karşıyayız. Tabii ki biz kitabımızda yoğun bir araştırma sürecinin ardından bu kitaplar yazıldı. Çünkü neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Karşımızda gözümüzün içine baka baka, milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen bir sistem var. Açıkça insanların yaşam alanlarını yok ediyorlar. Bir ekokırım uyguluyorlar, ekokırım.
Ne güzel kavramlar, araya gireceğim, ne güzel kavramlar bulmuşsun. Açık hava kimyasal fabrikaları, ekolojik kırım, yani gerçekten önemli kavramlar bunlar. Kitaplarını bunun üzerine oturttun ama Türkiye'de her şey 1980 sonrası neokapitalist düzene geçişle başlamadı mı? Kamuyu neden madencilikten devre dışı bıraktık biz? Neden özel sektöre verdik bu işi?
Maalesef bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, bu devleti yönetenlerin yaptığı en büyük yanlışlardan birisi. Uluslararası karteller, uluslararası firmalar, dünyayı kendilerinin sanan, dünyanın sahibi gibi hareket eden karteller uzun yıllardır zaten Osmanlı dönemindeki kapitülasyon dönemine sahip olma, o dönemi getirmek istiyorlardı Türkiye'ye. Ama Cumhuriyet'le birlikte kamulaştırılmış madenlerimiz vardı. Devletin kontrolü altında, devletin planlaması ve stratejisiyle insan, köyler, tarım, bunlar göz önüne alınarak yapılan bir madencilik vardı. 1980 85 yılında işte neoliberalizm rüzgarlarının estiği dönemde, özel iktidar döneminde madencilik kanunu değiştirildi. Bu aslında işte sarı öküzün verildiği dönemdi maalesef. 1985 yılında yapılan bu önemli değişiklikle uluslararası kartellerin ve onlarla işbirliği yapan yerli şirketlerin Türkiye'deki özel madenciliğinin önü açılmış oldu. Ama bu bir hazırlık süreci gerektiriyordu onlar için. Bu yasa değiştirildi ancak ondan sonra gelen hükümetler için bu madenlerle ilgili veya bu özel madencilikle ilgili kararlar öyle kolay alınamadı. Çünkü toplumsal muhalefet, işte siyasal dengeler falan işin içinde olunca, ama bu AKP iktidarından sonra büyük bir hız, büyük bir ivme kazandı. 2004 yılında yapılan değişiklik, maden yasasında yapılan değişiklik bu noktada çok önemlidir. Ardından 2010 yılında yapılan değişiklik çok daha önemlidir. Çünkü 2010 yılında yapılan değişiklikle birlikte, bakın hiçbir espri, hiçbir mübalağa yapmıyorum, Türkiye'nin bütün ormanları, ister koruma ormanı olsun, ister milli park olsun, ister özel olsun, ne olursa olsun, Türkiye'deki bütün ormanlar madenciliğe açıldı. Bütün dağlar, meralar, yaylalar, köyler, yani Türkiye'de ırmaklar, su kaynakları, aklınıza gelebilecek her yer madenciliğin hizmetine sunuldu. Ve bugün de bunu şiddetini artırarak devam ettiğini görüyoruz. Özellikle son 10 yılda çok büyük zararlar verildi Türkiye coğrafyasına. Bakın, şunu söylemek istiyorum. Sanki piyango çekilişi yapılır gibi maden ruhsat ihaleleri yapılıyor Türkiye'de. Bakın, Temmuz 2018'de 616 ihale yapıldı. Nisan 2019'da 417 ihale. Ağustos 2020'de 766 ihale. Mart 2022'de 344 ihale. Ve en son Nisan 2022'de 699 ihale yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından. Neyi ihale ediyorlar? Neyin ihalesini yapıyorlar? Milletin ormanlarının, yaylalarının, meralarının, milletin tarım alanlarının, bakın zeytin bahçelerinin, fındık bahçelerinin, milletin köylerinin ihalesini yapıyorlar. Ya bu şaka değil. Gerçekten bakın, köyler haritadan siliniyor Türkiye'de. Madencilik yapıyoruz denilerek. Biz bunu çok net bir şekilde Ordu'da yaşıyoruz. Bakın.
Araya girebilir miyim? 2004 yılında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Bey'di. Hilmi Güler. Şu an Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendisi nasıl bakıyor işe şimdi? Bir fikriniz var mı konuya yaklaşım?
Var.
Evet.
Var. Şöyle, yani Hilmi Bey açıktan görüş açıklamaktan çekiniyor. Bu aslında bütün iktidar partisi milletvekillerinin tutumu böyle. Türkiye'nin her bölgesinde, ama sadece orada değil. İktidar partisi milletvekilleriyle özel konuşmalarınızda karşı olanlar var. Bu vahşi madenciliğe destekleyenler var. Ama bunu net bir şekilde kamuoyunun önünde açıklamaktan çekiniyorlar. Bunun neden çekindiklerini, işte biz iktidar partisi milletvekiliyiz, yapan biziz, bir şey dersek işte sıkıntıya gireriz. Melia, biliyorsun işte yani siyasetin.
Biliyorum, anlıyorum. Döndüğünü.
Şimdi
çok çarpıcı anlattıkların, çok çarpıcı çünkü.
Evet. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de bu noktada kamuoyuna açıktan bir net bir şey söylemekten çekiniyor. Ama biz şunu biliyoruz. Gerek Sayın Belediye Başkanı ile yapılan görüşmeler var. Onu ziyaret eden insanlar var. Oradan aldığımız bilgiler var. Gerek alttan alta verdiği mesajlar var. Hilmi Güler bugün siyanür madenciliğinin, vahşi madenciliğin Ordu'ya vereceği zararların farkında. Onun için desteklemiyor. Benim gördüğüm bu.
Bu da en önemli son, bir değerlendirme ama. Çünkü ben de evet. Ordu'ya gittiğimde durumu biliyorum, durumun vahametini biliyorum. yaklaşım konusunda da aynı görüşün hakim olduğunu biliyorum ve sana katılıyorum. Onun için değerlendirme önemliydi. Şimdi Fatsa böyle. Türkiye'nin dört bir yanında muhteşem bir talan var. Köle düzenine dayalı madencilik anlayışından söz ediyorsun. Şimdi altın bu kadar zorunlu mu? Biz altın mı yiyoruz? Ne yiyoruz biz?
İşte insanı kahreden de o. Şimdi bak, bizim ihtiyacımız olan temiz topraklar, tarım toprakları, ihtiyacımız olan ormanlar, su kaynakları, bizim ihtiyacımız olan köyler, üretim merkezleri. Şimdi dünyada yıllardır bilim insanları bas bas bağırıyor. Tarım topraklarınızı koruyun, ormanlarınızı koruyun, su kaynaklarınızı koruyun. Neden? Çünkü dünya küresel iklim krizi denilen bir belayla karşı karşıya. Bu bir şaka değil. Bu bir gerçek. Bunu artık yaşıyoruz zaten. Bunu bütün dünya yaşıyor. Alışılmadık hava olaylarıyla, iklim olaylarıyla karşı karşıyayız her sene. Yoğun yağışlar, hiç beklenmedik zamanda yağan dolu, çok sert yağışlar, ani yağışlar, çok sıcak dalgaları, orman yangınları, bunlar hep küresel iklim krizinin vurucu işaretleri. Ve bunun giderek artacağını söylüyor bilim insanları. Ve bu çerçevede de ısrarla ormanlarınızı koruyun, tarım topraklarınızı koruyun, sularınızı koruyun diye devletlere çağrıda yapıyor, yönetimlere çağrıda yapıyor.
Peki İbrahim, araya gireyim. Peki neden Türkiye bu kadar ısrarcı bir biçimde, bu kadar çok ihale açarak, telaşı nedir Türkiye'nin? Derdi nedir?
Şimdi şöyle, birileri bunu Türkiye'ye çıkış yolu olarak gösteriyor. Yani bu sadece Türkiye ile ilgili değil, bizim gibi ekonomiyle ilgili sıkıntı yaşayan ülkelere bir takım finansal kuruluşlar, bir takım karteller, sanki madenciliğin o ülke için bir kurtuluş yolu olduğunu telkin ederler. Canım bakın, sizin de madenleriniz var işte. Canım onu da çıkarın, şunu da çıkarın, bak şöyle olur. Bu bir yani bu uygulanan bir taktiktir deyim yerindeyse. Şu anda Türkiye'ye yönelik olarak böyle bir saldırı var. Çünkü ekonomik olarak zor durumda Türkiye. Bakın şunu önce söylemek istiyorum. Türkiye'de ilk altın madeni, siyanürlü altın madeni ne zaman açıldı? 2001 yılında. 2001 yılında hatırlarsınız, ekonomik kriz içindeydi Türkiye. İşte o dönemde de zaten ilk adımın atıldığı, ilk altın madeninin açıldığı tarihtir 2001, Bergama Ovacık'taki. O dönemde ısrarla şu raporlar kamuoyuna servis edildi. İşte altın madenleri Türkiye'de, şöyle altın var, böyle altın var, 100 milyar, 200, 300 milyar dolar Türkiye'nin yıllık geliri olacak, şöyle zengin olacak, böyle zengin olacak. Bu kamuoyuna bu masallar anlatıldı ve o ilk altın madeni açıldı. Şimdi bizim şu anda 19 siyanürlü altın madenimiz var Türkiye'de. Siyanürlü sülfürik asitli altın madenimiz var Türkiye çapında. Bir 19'u da açılmayı bekliyor, bir 20'si de proje halinde. Peki bizim şimdi artık çok net konuşacak bir zaman aralığımız var. O zaman ne deniyordu? Türkiye 300 milyar dolar, 200 milyar dolar, milyar milyar dolarlar, yani Türkiye büyük paralara sahip olacak deniyordu değil mi?
Evet. Bakın, evet.
20 yıl geçti. 20 yıl geçti. 20 yılda Türkiye'nin bu madenlerden kazandığı, Altın Ölüm kitabımızda bunun detaylarını anlatıyoruz. En çok, bakın ben limitleri yüksek tutarak bu hesaplamaları yaptım. En çok 555 milyon dolar Türkiye'nin devlet katkı payı diye elde ettiği gelir. Ama birileri çok büyük paralar kazanıyor.
Kim o birileri? Sadece...
O birileri, bak söylüyorum, o birileri karteller, uluslararası karteller.
Ama bunların yerli burjuvazi de bu işin içinde, evet, öyle değil mi?
Aynen, evet, yerli burjuvazi de onun içerisinde. Bugün Türkiye'deki anlı holdinglerimizde, aynen, Türkiye'nin dağlarını, yaylalarını, meralarını yağmalamak için sıraya girmiş durumda maalesef. Yani milletin burjuvaları ülkesini korumaya alır. Ne bileyim, ülkesinin dağlarını, ormanlarını korur. Yani bunlara bir değer verir. Ama bizim işte dediğiniz iş insanlarımız ve holdinglerimiz bugün Türkiye'nin ormanlarını, dağlarını, meralarını, su kaynaklarını yağmalamak için sıraya girmiş durumda. Niye böyle sert konuşuyorum? Çünkü gerçekten durum çok acı verici. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi uluslararası karteller burada faaliyet halinde. Bakın şunu söylemek istiyorum. Neden? Bir ons altının maliyeti Türkiye'de 400-450 dolar civarında. Meliha, bu şu son krizden önceki rakamlardı. Yani son hani paramızın değeri son 3-5 ayda çok daha kötü bir duruma geldi ya. Evet. Ondan önceki rakamlar. Şimdi daha da ucuzladı onlar için Türkiye. Onu demek istiyorum.
Türkiye'yi bırakmazlar. Çok önemli söyledin. Evet. Türkiye'yi niye bıraksınlar?
Evet. Bakın 400-450 dolar maliyetleri var. Ve ne kazanıyorlar? 1800-2000 dolar. Bir ara 2000'e ulaşmıştı altın onsu. Şu anda 1800-2000 bandında. Ya net karları ons başına 1500 dolar. Şimdi sen böyle bir şeyi bırakmak ister misin?
Hiç kimse bırakmak istemez.
Sen kapitalistsin. Kapitalizmin mantığı, neoliberalizmin mantığı. Bulabildiğin her yerde yapabildiğini yap.
Evet.
Üret, üret, üret, tüket, tüket, tüket. Ama şimdi burada soru şu. Burada aslında soru şirketlere yönelik eleştiri yapabiliriz. Ama aslında burada esas eleştirilmesi gereken ülkesinin dağlarını, köylerini, meralarını, ülkesinin her tarafını bu vahşi madenciliğe açan hükümettir. Yani o hükümetlerdir eleştirilmesi gereken. Yani sen evini satılığa çıkarırsan birileri gelip senin eşyalarına talip olabilir ya. Yani sen televizyonuna birisi talip olur, ne bileyim masana birisi talip olur. Sen evini satılığa çıkarırsan talip çıkar. Bugün Türkiye böyle bir durumla karşı karşıya. Bakın, altın madenciliği denilen şey bir madencilik değil. Altın madenciliği çok ağır bir ekokırım. Neden bunu söylüyorum? Tüm dünyada her yıl 3200 ton altın üretiliyor. Tüm dünyada. Ortalama. Bu altını üretmek için ortaya çıkan atıklar... Bakın burası çok önemli bir detay. Tüm diğer metallerin, ki o metaller milyonlarca ton üretilen metallerden bahsediyorum. Demir, bakır, çelik, alüminyum. Evet. Tüm diğer metallerin, milyonlarca ton üretilen tüm diğer metallerin atığından tam 8 kat fazla atık üretiyor. 3200 kilogram altın için. Bakın tüm diğer metallerin atığından 8 kat fazla atık üretiyor. Bakın bir demir üretmek için 300-400 ton kazarsınız. Bir ton demir üretmek için. Bir ton bakır üretmek için 3-4 ton kazarsınız. Bir ton bakır için 300-400 ton kazarsınız. Bir ton dore altın için tam 5 milyon ton. Taş, toprak, kaya doğanın bağrından dinamitlerle parçalanıyor, sökülüyor, alınıyor, un ufak ediliyor. Ve üzerinden dünyanın en tehlikeli kimyasalları, siyanür, sülfürik asit, nitrik asit geçirerek içinden bir ton ham altın çekiliyor. Ve geriye kalan devasa kütle 4.999 ton pasa denilerek, bakın pasa denilerek, ağır metallerle, zehirli ağır metallerle yüklü olarak bir kenara atılıyor. Bu arada o sürecin en başında yüz binlerce ağaç kesiliyor. Ormanlarımız yerle bir ediliyor. Biz Kaz Dağları'nda ne yaşadık?
Evet.
Daha bir sene önce ne yaşadık? Alamos Gold denilen Kanadalı bir şirket geldi. Kaz Dağları'nda bir çırpıda 347 bin ağacı yerle bir etti. O görüntüleri
unutmuyoruz.
Evet. O görüntüler üzerine insanlar bunun ne olduğunu, bu vahşi madenciliğin ne olduğunu Türkiye işte o görüntülerle tanıdı.
Türkiye şu an bu konuda hassas mı? Türkiye altın kullanmayı da seviyor. Yayın sona geliyoruz. Konu çok hassas. Ara ara yayınlar alacağız seni. Çünkü Türkiye'nin açıkçası altın konusunda, altın madenciliği ya da fark etmiyor, madencilik konusunda bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Onun için sana teşekkür ediyorum. Yine yayına alacağız seni. Çünkü konu çok hassas ve sen çok dolusun. Çok da güzel kitaplar yazdın ve çok büyük bir mücadelede veriyorsun. Bunu biliyorum. O yüzden teşekkür ediyorum İbrahim.
Tamam.
Görüşmek üzere diyorum.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol. Konu önemli tabii. Toprağımıza, suyumuza, her şeyimize sahip çıkacağız. Ve bir de güvenilir gıdaya ya da güvenilir ürüne erişmemiz lazım. Peki nasıl erişeceğiz? Türkiye'de bir anda kafamız karışıyor ama bir anda çok güzel işler de yapılıyor. İşte bu defa bambaşka bir konuğumuz var. Emre Kaplan, Kafessiz Türkiye kampanyasının aslında Türkiye direktörü. Emre Bey. Emre Bey.
Merhaba Melih Hanım.
Nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sesinizi duymak çok güzel.
Ben de Emre diyebilir miyim? Çok gençsiniz.
Tabii ki.
Çok umut veriyorsunuz bana. Öncelikle hemen CV'nizi alabilir miyim? Galatasaray Lisesi'ni bitirdiniz. Sonra?
Tabii. İstanbul Güngören'de büyüdüm. Galatasaray Lisesi'ni bitirdim. Ardından Ahmet Ertegün bursuyla Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset, ekonomi bölümünde lisans okudum. Ardından ana yurda dönüp dünyayı en fazla iyileştirebileceğimi düşündüğüm alanda endüstriyel hayvancılık reformunda 100 milyon hayvanı kafeslerden kurtarmak için kolları sıvadım.
Peki biraz önce altın madenciliğini konuştuk. Konu çok önemli. Çok para kazanabilme şansın varken niye böyle bir işi seçtin? Ya da niçin gönüllü STK'cı oldun?
Hani üniversitedeyken, biraz da lisedeyken beni çok etkileyen bir gerçek vardı. Birkaç kez okuduğum kitaplarda hatırladıkça. Dünyada 1 milyar insan var. Bunlar günde 2 doların altına yaşıyor ve çok ucuza tedavi edilebilir hastalıklardan ölüyorlar. Çok hayatını kurtarabileceğim benim, bir sürü başka insanın. Ben özellikle şanslı bir insandım bu noktada. Daha fazla üstüme sorumluluk hissettim. Ama neticede benim ömrümde birçok insanın hayatını kurtarma gücüm var. Çok basit şekillerde ölen bir sürü insan var. Onlara kolayca yardım edebilirim. Ve bu benim üstümde bir sorumluluk olarak en başından beri hissediyordum. Özellikle de hayvanlara ilgi duyan bir insan değildim. Biz evimizde birlikte yaşadığımız bir hayvan da yoktu. Üniversitede daha çok aslında sıtmayla savaş dernekleriyle ilgilenen, o konuda bağış yapmaya arkadaşlarımı teşvik eden, kendim bağış yapan bir insandım. Kendim de dünyaya en fazla nasıl faydalı olabilirim diye düşünüyordum. Ve hani bunları da böyle istememin sebebi, kendi bir hayat yaşıyorum. Çok sevdiğim bir kız kardeşim var. Ona sarılınca nasıl mutlu olduğumu biliyorum. Yani onun bir sınavdan yüksek alıp gurur duyduğu zaman yüzündeki mutluluğu görmek beni mutlu ediyor. Onu da görüyorum ve biliyorum ki dünyanın her yerinde tüm canlılar, insanlar da ve aynı zamanda evladı için endişelenen hayvanlar da benim hissettiklerimin aynısını hissediyor. Ve onların hayatında da bu mutluluk, yaşadıkları acılar, nefes almak benim için ne kadar kıymetliyse onlar için de o kadar kıymetli. Temel motive eden şey beni hep bu oldu. Bu kendimin özel olmadığım ve aslında herkesin benim hissettiğim şeyleri benim kadar canlı ve gerçek hissettiği ve aynı şekilde önemli olduğu hissi beni biraz daha dünyaya faydalı olabileceğim bir yöne çekti.
Ne kadar güzel. Dünyanın tüm canlıların ortak mekanı olduğunu hatırlatıyorsun. Biz insanlar o kadar hırslıyız ki unutuyoruz diğer canlıları. Bitkiyi, hayvanı, toprağı, her şeyi unutuyoruz. Şimdi kafessiz Türkiye dedim ama kafessiz kümesler aslında ana konu. Bir sivil toplum örgütü değil mi?
Evet, bu bir kampanya. Kafessiz Türkiye, Türkiye'de kafes yumurtacılığını bitirmek üzere Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği'nin, bu da yine benim kurduğum bir dernek, yürüttüğü bir kampanya.
Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği'nin, Çiftlik Hayvanlarını Kurtarma Derneği, koruma olur mu? Çiftlik hayvanlarından kurtulmak istiyoruz biz. O yüzden kurulmuş bir derneğin yürüttüğü bir kampanya. Bu kampanya ilk nerede, nasıl başladı?
2018 yılında yani bizim Türkiye'de başlattığımızda ben öğrenciydim o zaman. Bir başka bir arkadaşım vardı yine dünyada bu konuda gelişmeleri takip eden ve yine benim gibi çok benzer şekilde hani bahsetmiştim Sıtmayla Savaş Derneği'ne bağış yapıyordum, arkadaşlarımı teşvik ediyordum. O her sene çok maaşının önemli bir kısmını yatıran bir arkadaşımdı bu konuda çalışmalar yürütmek için ama daha fazlasını yapmak istiyordu. Nasıl daha fazla yardım edebilirim ve ikimiz de hani şunu görüyorduk. Yukarıdan aşağı da toplasak, soldan sağa da toplasak bu hayvanların sayıları, her an çektikleri acı, maruz kaldıkları zulüm, başlarına gelenler, hayvana hiç değer vermeyen bir insan olsanız bile, hayvanın insanın binde biri kadar değeri olduğunu düşünseniz bile o kadar muazzam ki ve insanın aklının hayalini almayacağı öyle bir ölçekte ki yani her türlü bu en büyük önceliklerden biri oluyor. Hayvanların acı çekmesini birazcık önemseyen bir insansanız bu 100 milyon hayvanın şu an çektiği muazzam bir sorun. Yani basit bir örnek vereyim ne olduğuna ilişkin, hani ne ile karşılaşıyor bu hayvanlar. Bir civciv olarak kuluçka makinesinde annenizi görmeden doğuyorsunuz. Kısa süre sonra sizi bir tel bir kafese alıyorlar. Ve bu kafeste bir tavuğa A4 kağıdı kadar alan düşüyor. A4 kağıdını biliyorsunuz, bir tavuğu biliyorsunuz. Kanadını bile açamadığı bir alan, tüm doğasına aykırı, toprağa bir kez ayağını değdiremeden, güneşe bir kere böyle kanatlarını ısıtamadan bir ömür geçiriyor. Bir sene boyunca. Hani bizim kendimizin böyle kolumuzu açamadığımız bir kafese, bir tabuta 2 gün kapatıldığımızı düşünelim. 2 gün sadece. Hayvanlar bunu bir ömür boyunca yaşıyor. 1,5 yıl boyunca. Ve bunun yan etkileri de var. Yani o hayvanları doğasından aşırı aykırı, suni bir sisteme koyduğunuzda onlar da öyle oturup beklemiyor. Kafayı yiyorlar. Ruh sağlıklarını kaybetmeye başlıyorlar. Stresten birbirlerinin tüylerini yolmaya, birbirlerini yaralamaya başlıyorlar. Öldürüyorlar. Yani o kadar öyle bir seviyede ki bu. Yani Google'da tavuk yamyamlığı diye aratabilirsiniz. Tavukçuluk rehberlerinde böyle bir sorun var. Bu sıkışıklıktan geliyor. Bunu nasıl azaltabiliriz diye böyle öneriler sıralıyorlar. Işıkları birazcık azaltırsak işte hayvanlar sakinleşir vesaire. Bu büyük bir sorun. Hani tavukların stresten birbirini öldürmesi.
Ben
veya...
şimdi araya girebilir miyim? Araya girebilir miyim? Şimdi kafessiz kümesler ya da kafessiz Türkiye, tavukçuluk, beyaz et sektörünü ilgilendiren bir konu. Tavukçuluk sektörünü ve aslında her gün bize yumurta yiyin diyen doktorlar öneriyor ya, yumurta yiyin diyorlar. Sağlıklı yumurta yemenin de aslında kampanyasını yürütüyorsunuz. Öyle değil mi?
Tabii ya, bu konuda şunun da görülmesi lazım. Hayvanların yaşadığı bu kadar sağlıksız 200 bin tane hayvanı bir araya kapatıp onları da sadece bir A4 kağıdı kadar alan verip oradan sağlıklı bir sonuç çıkmasını beklemek mümkün değil. Yani burada iki tane şeyden özellikle bahsetmek gerekiyor. Avrupa Birliği'ndeki bu konudaki değişimleri çok tetikleyen raporlardan biri bu oldu. 200 bin tane hayvan, dipti ve Bolu nüfusu kadar bir tane binaya kapatmışsınız. Bu kadar sıkışıklıktan, hani hayvanların zaten bu kadar dışkıyı solumaktan gözleri ve ciğerleri yanıyor her an ama bir de bir mikrop yuvası oluyor orası. Avrupa Komisyonu'nun bu konuda hazırlattığı iki tane rapor var Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne. İkisinde de şu sonuca varıyorlar. Sıkışıklık, mikrop ve özellikle salmonella. Salmonella bakterisini sıkışıklık arttırır. Kafeslerde salmonella daha fazladır. Bu sonuca 10 yıl arayla iki araştırmasında da birinde böyle Avrupa Birliği'nde epey bir sayısı inceleniyor. Varıyor ve bu böyle hani farazi, uzak bir risk değil. Gazetelerde hepimiz tavuk ve yumurta zehirlenmesi haberlerini okumuşuzdur. Gıda zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu buradan gerçekleşiyor. Tavuk ve yumurtadan. Büyük ölçüde de salmonella bakterisinden oluyor. Ve sıkışık olursa bu kafeslerdeki ortam devam ettiği sürece daha fazla insan zehirlenecek ve daha fazla insan ölecek. Ve bizim şunu sormamız gerekiyor. Kendi çocuklarımıza yedirdiğimiz yiyeceklerde veya onların yemekhanelerde, başka yerlerde yediği yemeklerde ne kadar insanın zehirlenmesini göze alabiliriz? Yani bu bizim ne kadar göze aldığımız bir şey. Bu bir sorun. İki, hani bu sıkışıklıktan ve artık koşulların suniliğinden ötürü omega 3, omega 6 değerleri, besin içindeki antioksidan miktarı vesaire bunlar da daha fakir. Bu organik sistemlere kıyasla kafes sistemlerinde hani o besleyici olsun diye aldığımız ürünler aslında istenilen seviyede bir besleyiciliğe de ulaşmıyor bu yapaylıktan ötürü.
Şimdi tabii ki bir tüketiciyiz hepimiz. Ben Deniz'de markete gidiyorum. Yumurta alacağım. Yumurta alırken ben 0, 1, 2, 3 sayılarına bakmak zorundayım. Vatandaş markette bunları nasıl okuyacak? 0, 1, 2, 3 nedir? Bunu anlatır mısın bize?
Tabii. Yani bu değişiklik, hani 4000 yıldır tarım yapılıyor ve yumurtacılıkta şey vardı. Eskiden kafes diye bir şey yoktu. Hani kafes teknolojisi vardı ama bizim dedelerimize, babaannelerimize deseler işte siz bu tavuğu kafese kapatsanız daha az yem yer, günde 20 kuruş tasarruf edersiniz desek onlar epey gülerdi ve dehşetle karşılardı. Bu biz göremediğimiz için ve hani bir ayırt etme yöntemimiz de olmadığı için yumurtaların hepsine bakıyoruz. Hepsinin ambalajında ne var? Çayır resimleri, doğal vesaire gibi sıfatlar, böyle herhangi bir yasal hükümlülük olmayan arkasında. Böyle şeyler var ve insanlar da göremiyordu nerede üretildiğini, uzakta bir yerde görüyor. Ben eskiden kafes olduğunu hiç bilmiyordum. Yani ben tamam herhalde bu çayırda falan açıkta değildir ama büyük kümesler vardır, onlardadır sanıyordum. Ama bu bilgi verildiği andan itibaren, hani bu da 2018'de oldu Türkiye'de, Gıda Kodeksinde Avrupa Birliği'ne uyumluluk için değişiklikler yapıldı ticareti kolaylaştırmak için. Ve yumurtaların üstüne şu an, hani yumurtanın kendi üstüne, paketin üstüne değil, artık üretim yeri, üretim şehri, üretim yöntemi kod olarak basılıyor. Ve en başta en üstündeki 3 TR, 2 TR, 1 TR, 0 TR diye başlayan kod yumurtaların üretim sistemini gösteriyor. Bu kodlara göre 3 nolu yumurtalar kafes yumurtaları. Kafessiz Türkiye şu anda bu 3 nolu yumurtaların ortadan kalkması için çalışıyor. Bunların bir an önce son verilmesi için. Yani bunlar 1 A4 kağıdı kadar alanda asla toprağa basmadan kapalı alanlarda büyüyen tavuklar. 2 nolu yumurtalar kafessiz kümes sistemleri. Hani bu şu an kafesler şey olursa büyük ölçüde buna geçilecek. Maliyet açısından bununla kafes arasında yaklaşık yumurta başına bir 30-35 kuruşluk bir fark var. Bu sistemlerde hayvanlar toprağa erişebiliyor, toprağa eşeleyebiliyor, tüneklere çıkabiliyor, folluk kullanabiliyor. Ama dışarı erişimleri yok. Hani daha fazla doğal içgüdülerini yerine getirebiliyorlar. Kafeslerde böyle kanatlarını açamayacakları bir sıkışıklık içinde değiller. Ama dışarıya erişimleri yok. Bu 2 nolu yumurtaların olduğu sistem. 1, gezen tavuk yumurtaları. Bunlar kapalı alan konusunda aynı şeyle. 2 nolu yumurtalarla ek olarak bir de dışarı çıkma alanları var. 0, organik yumurtalar. 0 nolu yumurtalarda da hem kapalı alanda hem dışarı çıkma alanında daha fazla alanı var hayvanların. Ve aynı zamanda bu yumurtaların üretilmesi için organik yem kullanılması gerekiyor. Bu daha önce bahsettiğim, hani çok fazla endüstri değişiklik gerçekleştirildi. Yer değişiklik yaptı. GDO'lu yemler, antibiyotikler, ırkların değiştirilmesi, kafes sistemleri. GDO'lu yemler de bunun bir parçası ve bu da ayrı bir çok büyük muhalefet, huzursuzluk konusu. Organik yemlerde GDO'lu yem kullanımı yasak. Organik yem kullanılması gerekiyor sıfır nolu yumurtaların üretimi için.
Biz burada 0, 1, 2, 3'ü açıkladık. Tabii fiyat da önemli. 0 ile 3 arasında fiyat farkı nedir?
Üretim olarak %70 aslında. Hani yani biri 1 liraysa ötekinin 1 lira 70 kuruş olması gerekiyor. Ama markette şu an bunu görmüyoruz. Çünkü bir marketler bunları biraz daha lüks ürün olarak gördükleri için ekstra bir kar marjı ekliyorlar. İş organik yumurtaya geldiğinde. Aynı zamanda bir de daha az satabildikleri için kafes yumurtasına kıyasla bir fire daha fazla verdikleri için onu telafi etmek için daha da fazla maliyeti arttırmaları gerekiyor. Ama bu sistem reformu oldukça organikle kafes arasındaki fark %70 seviyesine ulaşacak. Yani biri 1 liraysa biri 1 lira 70 kuruş olacak en sonunda.
Peki.
Yani bu üreticiler ekonomik araştırmalardan elde edilen
aradan sonra. Anlıyorum, ben takip ediyorum hepsini. Şimdi 110 milyon tavuk mu var bizde?
Yumurtacı tavuk bu seviyede, evet.
Peki, yumurtacı tavuk bu kadar. Anlıyorum ki biraz önceki söyleminden marketler de çok samimi olmak zorunda güvenilir ürün konusunda. Bir kere tüketiciyi bu anlamda da uyarmamız lazım. İyi güzel, çok güzel bir kampanya. Hakikaten desteklemek lazım. Çünkü her şey 80 sonrası, endüstriyel üretim, hızlı hızlı, çabuk çabuk üretimin yarattığı bir sonuç. Ama bakıyorum dünya Türkiye'ye kaç tavuk şirketimiz var bizim, kaldı mı? Hepsini sattık biz. Ne diyorsun? Orada durum ne?
Bu yumurtacılık sektörü endüstriyelleşmeyle birlikte dışa bağımlılığı çok arttı. Hani ne maliyeti var? Bu kafeslerle işçileri işten çıkardılar. Böyle bir işçi maliyeti yok. Arazi maliyeti de büyük ölçüde kalmadı. Çok böyle kimsenin bilmediği, zaten arazinin ucuz olduğu yerlerde yapılıyor. Ne kaldı? Yem kaldı. O da şu an neyle yapılıyor? GDO'lu yemlerle yapılıyor büyük ölçüde. Ondan dolayı tamamen dışa bağımlı bir sektör oluştu ve geçtiğimiz senelerde çok kur krizi olduğu için kur kriziyle birlikte bizdeki büyük markalar büyük ölçüde battılar ve yabancı şirketler tarafından satın alındılar. Hani şu an Türkiye'de en çok tavuk satan şirket, %40'ından fazlasını satan şirket Brezilyalı bir şirket ve yönetim kurulunda işte Brezilyalı bir de
evet.
Tam hatırlamıyorum, bir Arap ülkesinden bir yatırımcısı daha var büyük, bunlar var. Yumurtada da yine en büyük, yumurta sektöründeki en büyük şirket Taylandlı bir şirket. Yani bu konuda bu endüstriyel hayvancılığın geleneksel üreticileri dışarı bırakmasıyla, önce onlar geleneksel yerele bağımlı üreticileri dışarıda tuttular, rekabette elimine ettiler. Sonra kendileri de dışa bağımlı oldukları için bir noktada dayanamayıp dış aktörler tarafından satın alındılar ve hani bu kadar eziyet ediliyor ve hani elde edilen kar da en sonunda Brezilya ve Tayland'a giden para büyük ölçüde.
Yani Türkiye bir şey kazanmıyor. Demek istediğim şu: büyük üreticiler sizinle bir akit, sözleşme imzalıyor mu? Çünkü siz restoranlara, gastronomi dünyasına, otellere, bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Dev marketlere, onlar tüketiciyle baş başa oldukları için buna uyum gösterirler, dikkat ederler. Ama asıl büyük üreticilerin buna uyması lazım. Orada gelecek var mı? Umut var mı?
Ya bu konudaki patika genel olarak biz tek yapan kişi değiliz dünyada. Hani buna başlamamız büyük ölçüde de başka ülkelerde ne kadar hızlı ilerleme kaydedildiğini gördük. Hani Hindistan'da kafes tesisi inşa etmek yasak. Şu an var olanların artık ömrünün dolmasını bekliyorlar. Yani buradaki genel ilerlemenin gidişatı hep önce çok yüzü müşteriye dönük ve kalite sözü veren markaların, otellerin, lüks restoranların, daha böyle kalite iddiası olan perakendecilerin geçmesi. Sonra bütün perakendecilerin geçmesi oluyor. Yani üreticiler, çünkü onlara direkt gidildiği zaman işte benden ne talep edilirse onu üretiyorum. Benden işte o kek fabrikası 5 milyon tavuğa denk gelen yumurta istiyor. Onlar en ucuzunu istiyor. Ben de o yüzden onu üretiyorum. Vesaire diyorlar. Çok yüzleri müşteriye dönük olmadığı için. Hani bir kişi kaç tane yumurta tanıyordur. Çok tanımıyor. Biz de o yüzden hani üreticilerle temasımız var. Hani onlar bu işin çok önemli bir paydaşı. Ve hani onların da kapasitelerini, kaç sene içinde bu işe geçilebilir, bu dönüşüm ne kadar senede tamamlanabilir, onlar nelere yatırım yapıyor, kafesli sistemlere yatırım yapılıyor mu? Bu konuda bilgilendiriyoruz onları. Hani biz ne ilerleme kaydettik, onlar neler yapabilir diye. Onlardan da bilgi alıyoruz. Ve aldığımız bilgilere göre kafesli sisteme talep büyük ölçüde artıyor. Hani birkaç senede 5 katına çıkmış durumda. Ve katlanarak devam ediyor insanların bu konuda bilgi sahibi olmasıyla. Ama hani bir üretici olarak ben kafes yumurtası satışımı tamamen sonlandıracağım şu an diyen bir üretici hali hazırda yok. Hani büyük ölçüde aracılarla devam ediyor süreç.
Doğru. Biz bunu takip edelim. Özellikle tavukçuluğun merkezi sayılan Brezilya bile bu konuda taahhüt veriyorsa 2028'de tamamen kafesli üretimi durduracağım diyorsa, Türkiye'de kapıların çalınması lazım. Burada virgül koyalım ve ara ara yayınlara alalım. Çünkü ürün güvenliği, sağlıklı beslenme çok önemli bir konu ve uygun fiyata beslenme. Bu kampanyayı yürüttüğünüz için size teşekkür edelim. Bizi aydınlattığınız için. Bu ülkenin gençlerine güveniyorum ben. Sağ olun diyorum. Datça'dan bağlandınız bize. Kendinize iyi bakın diyoruz ve hemen rotayı sosyal medyaya çeviriyoruz. Bakalım neler konuşuluyor sosyal medyada.
Sosyal medya gündemi.
Millet Bahçesi yapılmak üzere yıkım kararı alınan Atatürk Havalimanı'na dair sosyal medyadan tepki sesleri giderek büyüyor. Murat Ağrel: zaten var olan yeşil alanlar ufak dokunuşlarla Millet Bahçesi adı altında hizmet gibi sunuluyor. Avrupa'nın sayılı havalimanlarından biri olan milli servetimiz Atatürk Havalimanı'nın kullanılabilir pistleri kırılıp millet parçası yapılıyor. Akıl alır gibi değil. Ruşen Gültekin, sorun havalimanı değil, sorun adının Atatürk olması. Onu da yıkarak çözüyorlar. Hüseyin Baş, neden hala bir bölüm pist olarak duruyor hiç düşündünüz mü? Atatürk Havalimanı hala birinin özel havalimanı olarak kullanılıyor. Kim olduğunu bilmiyorum ama uçaklarının kuyruğunda Türk bayrağı var. Her gün görüyorum. Murat Muratoğlu, dünyanın en iyi 3. havalimanı seçilen Atatürk'ü kırıp yıkan zihniyet, Kanal İstanbul'u kazarsa iş yapsın diye İstanbul Boğazı'na beton döker. Kaan Sekban, Atatürk Havalimanı'nı milyarlık pistine lönk diye hastane dikerek kullanılamaz hale getirmek ve bununla da yetinmeyip yıkmak rezaletin daniskasıdır.
Sosyal medya gündemi.
Bu defa konuğumuz Nurgül Uçar. Foça Tarımsal Üretim ve Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı Nurgül Uçar. Nurgül Uçar'ı beklerken sosyal medyanın gündemini bir daha hatırlatayım. Atatürk Havalimanı, pistlerin kırılması, millet bahçesi yapılması. Tabii ki herkes farklı düşünüyor ancak Türkiye'nin en önemli, en efektif havalimanlarından birisi idi. Bir pistin de 2,5 milyar dolara kurulduğunu biliyoruz. Yani yapmak o kadar kolay değil. Nurgül Uçar konuğumuz, Foça Tarımsal Kalkınma Üretim Kooperatifi Başkanı Nurgül.
Merhabalar Meriha.
Nasılsın?
Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sesimizi duyurduğunuz için öncelikle hepimiz adına, tüm ortaklarımız adına da teşekkür ediyorum.
Aynı zamanda köy...
Emeği geçen herkese.
Tamam. Ve aynı zamanda Köykop'taki iki kadından, kadın yönetici mi diyelim, iki kooperatif başkanından birisin değil mi?
Şöyle diyelim Melişim, İzmir Köykop Birliğimiz var. Onun İzmir'de bağlı 114 kooperatifi var. Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi onlardan bir tanesi. Ama İzmir Köykop Birliği üst birlik bizim. Ben orada Neptün Soyer yönetim kurulu başkanı, ben de denetim kurulundayım. Sizin söylediğiniz Türkiye'de Köykop Merkez Birliği var. Merkezi Ankara. Onlar illerden 15 ilin aynen İzmir gibi birlikleri, İzmir Birliği gibi birlikler birleşiyorlar. Ankara'da Merkez Birliği'nin genel kurulunu oluşturuyorlar. Bu Köykop Merkez Birliği'nin 75 delegesi var. O delegelerin iki tanesi sadece kadın. Bir tanesi Neptün Soyer, bir tanesi ben. Aslında kadın her yerde yok.
Yani kooperatiflerde Köykop'un tarihi kaç? Kuruluş tarihi?
Köykop 61. Mahmut Türkmenoğlu'nun kurduğu, onun genel başkanı olduğu birlik 80'le birlikte kapatılmış, yeni yeni mal varlıkları iade edilmiş bir şey.
Kooperatif.
Kooperatif birliği, evet evet. Kooperatif üst birliği.
Tabii ki, çünkü kooperatifleşmeyi korkuyoruz kooperatiflerden, kooperatifleşmeden.
Çok doğru.
Örgütlü toplum olmaktan korkan bir ülke burası. Korkmamak gerekir. Şimdi gelelim Foça Tarımsal Üretim ve Kalkınma Kooperatifine. Bu kooperatifi, evet, ne yapar bu kooperatif?
Şöyle yapar. Aslında çok destekliyorum sizi. Çünkü kooperatif bir duruş. Ortak kaygılara birlikte çözüm üretme. Yani şu anda pandemiden sonra daha da anladık bunun ne kadar önemli olduğunu. Çünkü şu anda en güncel sorunumuz sağlıklı gıdaya ulaşmak. Sağlıklı gıdaya ulaşmak bizim Foça Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin mottosu. Sağlıklı gıdaya ulaşmak bir insan hakkıdır. Temel bir insan hakkıdır. Biz bunu arıyoruz. 170 ortağımız var. bu ortaklarımızın her bir ağacının meyvesi bizim katma değerli hale getirme sorumluluğumuz kooperatifimizin. Aynı zamanda kooperatifimiz üreticisini korurken aslında tüketiciyi de korumak hedefinde. Çünkü sağlıklı gıdadaki güven şemsiyesi kooperatif işte. Biz bunu oturtmaya çalışıyoruz. Bütün çabamız bu. Üretici aynı zamanda tüketici. Her ikisinin doğru, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir biçimde sağlıklı gıdaya ulaşmasında şemsiye olmak.
Peki kooperatiflerin bütününe baktığımızda temel sorun ne?
Temel sorun şu. Kooperatifler kavramsal olarak çok anlaşıldığını düşünmüyorum. Bir kurtarıcı gibi bakıyoruz. Ya da son dönemde pandemiyle birlikte sağlıklı gıda daha çok gündemimize geldiği için bunun örgütlü topluma inanıyoruz aslında. Onu çok sevmesek de, ondan rahatsız olsak da ama yine de kafamızın bir tarafında güven unsuru olduğunu da biliyoruz. Sorun şu. Bir kere bir sistem sorunu var. Kooperatifler çok anlaşılmıyor. Mesela 3 tane kooperatif modeli var. İşte Tarım Bakanlığı'na bağlı kooperatif, Ticaret Bakanlığı'na bağlı kooperatif, kadın sosyal hizmetlere bağlı kooperatif, kadın bakanlığı.
Aile Bakanlığı'na bağlı.
Aile Bakanlığı, evet evet. Şimdi bu 3 tane aslında kooperatif. Kooperatifte üçlü bir yapı olmaması gerekir. Kooperatiflerin ortak özelliği küçük küçük üreticilerin bir araya gelerek bir şeyleri yapması ve topluma aracısız, doğru, sağlıklı üretimi ulaştırması. Bu kadın kooperatifi olur, desteklenir. Tarımsal kalkınma olur, desteklenir. Hepsi desteklenir. Ama şu anda bu böyle destek olmuyor. Mesela her bakanlığın kendi bakış açısı değişik kooperatiflere. Ortak bir dilin kurulması lazım diye düşünüyorum. Mesela bizim tarımsal kalkınma kooperatiflerinde küçük küçük üreticiler küçük küçük güçleriyle küçük güçlerini, küçük üretimlerini büyük güç halinde ya da kendilerini korumak için uğraşırken mesela devlet teşviklerinden yararlanamazlar. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın teşviklerinde kooperatifin %50 sermayesini ödemesi gerekir yapılacak işin. Bir küçük örnek vereyim. Biz bir portakal ağacı var bir ortağımızın. Onu reçel yapmamız gerekli. Bu bizim sorumluluğumuzda. Ama reçeli bir reçel yapacak kaba ihtiyacımız var. O kabın fiyatı 500 bin lira. O 500 bin lirayı biz alacak durumda değiliz. Ama bize destek verilse alabiliriz. Bize Tarım Bakanlığı şöyle diyor. Diyor ki siz %50'sini kendiniz karşılayacaksınız 250 bin lirayı. Biz size 250 bin lira ondan sonra verebiliriz. Böyle bir şey olmaz. Sosyal Bakanlığı'nın, Aile Sosyal Bakanlığı'nın kadın kooperatiflerinde onlara daha özgür alanlar var. Yani diyelim ki hibe tamamı hibe yapılıyorlar. Onlar eğer bir tencere almak isteseler onların tencere parasını tamamen bakanlık ödüyor. Ödesin ama diğer kooperatiflere de ödesin. O
arada
zaman
bir fark
daha
var
şartlar
arada
eşit
bir
olur.
Fark var. Hı-hı. Aile Hı-hı. Bakanlığı'nın destek verdiği kadın kooperatifleri tüm Hı-hı. dünyada sosyal kooperatifçilik adını verdiğimiz dezavantajlı
olabilir
grup.
Ben hayır.
Anlıyorum.
Onlara bir şey demiyorum. Olmalı diyorum. Herkes için olmalı diyorum. Çünkü bu tarafta biz şu anda bizim 170 ortağımız var. Yarısından fazlası kadın zaten ama bizim tarımsal kalkınma adımız olduğu için bakanlık farklı olduğu için farklı statüler var. Benim önerim şu, yani dil ortaklığı olursa kooperatif ciddi bir şey, hazır fark ettik. Tabii ki kooperatifleri kullananlar da olabilir ama Bu önlenebilir bir şey. Sürdürülebilirliğini sağlamamız için üç bakanlığın da birlikte ortak bir biçimde çok sade, çok bürokrasiye boğulmadan kooperatiflerin gözlenmesi gerekir, desteklenmesi gerekir.
Güzel. Buradan şu çıkıyor. Ortak bir dil yakalansın. Ortak kesinlikle bir model yaratılsın.
Kesinlikle.
Buradan kooperatifler hem üreticiyi hem tüketiciyi
evet
korumada, sağlıklı gıdaya erişimdeki en güzel adres olacak.
Biz kesinlikle. Aynen
burada,
katılıyorum.
Burada noktayı koyalım. Ve günün yazısına bakalım. Teşekkür edelim Nurgül Uçar.
Biz teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum hepinize. Sesimiz oldunuz. Hepimiz adına teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum ve hemen günün yazısına bir göz atıyoruz.
Günün yazısı. Ercan Uygur, T24, Timler, hiperenflasyonun ayak sesleri, Soros. Türkiye'yi ve hiperenflasyonu yan yana getirirken insan büyük mutsuzluk ve üzüntü duyuyor. Nereden nereye? Hiperenflasyon için genellikle aylık %50 enflasyon eşik sayılır. Görüyoruz ki enflasyonu enflasyonla mücadele timleriyle indireceğini düşünen bir anlayış var. Bunun konut fiyatlarına ve döviz kuruna da indirgendiğini anlıyoruz. En son konut faiziyle ilgili kararı ele alalım. Seçimleri düşünerek iktidar konut faizini indirdi. Konut satışlarını artırmayı amaçlıyor. Böylece konut satanlar gelirlerini ve karlarını artıracak. Konut alanlarda konut sahibi olacak. Konut talep miktarını artıracaksınız ama zaten arzın sınırlı olduğu sektörde fiyat artmasın diyorsunuz. Daha da vahimi, konut fiyatları farklı nedenlerle hızla artıyor, yüksek enflasyon ve düşük faiz sebebiyle Türk lirasından kaçmak için yer arayanlar konut almak istiyor, yani hiperenflasyonun işaretlerinden birisi zaten gayrimenkule olan talebin sıçramasıdır. Peki ne olacak? Enflasyonla mücadele timleri mi mücadele edecek? Acaba faizi ve dövizi baskılayıp bir sarmala girmek yerine seçim kazanmayı tek amaç yapmadan para kredi, bütçe sıkışmasıyla farklı sonuçlar alamaz mıydık? Döviz kurunun kontrolü ve baskılanması uğruna dünyada ve Türkiye'de ne bunalımlar yaşandı? Bunların en önemli isimlerinden birisi de George Soros'tur. Son enflasyon raporu yüksek veya hiperenflasyon riskini çok iyi özetlemiş. Fiyatların güncelleme sıklığı artmıştır. Anketlerde enflasyon beklentilerindeki artış sürüyor ve enflasyon belirsizliği de yükseliyor. Döviz kuru beklentileri ve belirsizliği de yükseliyor. Finansal oynaklıklar artıyor. Yönetilen, yönlendirilen fiyatlar da oldukça yüksek seyrediyor ve beklentileri daha da bozuyor. Günün yazısı.
Ercan Uygur'un T24'teki yazısı. Profesör Doktor Ercan Uygur önemli bir iktisatçıdır. Biz de yazıyı o yüzden çok dikkatle okuma gereğini duyduk. Bugünlük bu kadar. Hafta başı yine birlikteyiz. Pazartesi gününe kadar kendinize lütfen iyi bakın. Yarın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Kendinize iyi bakın. Bayramınız kutlu olsun.
Doğru haber, tarafsız yayıncılık. Radyo Sputnik, Türkiye'nin çok sesli haber radyosu.
Gazeteci Meliha Okur, Radyo Sputnik'te anlat bana diyor. Dünyayı ve Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor? Yeşil mutabakat ne demek? Ekolojik sosyal piyasa ekonomisi yeni dönemin sloganı mı olacak? Meliha Okur, sorulmayan soruların peşine düşüyor. Meliha Okur'la anlat bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da Radyo Sputnik'te.